Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Veselamun alel Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistan'ı, Ayşe Annemiz Gülistan'ı 62. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlayarak başlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi Ayşe annemizin Hazreti Ebubekir dönemini de yaşadığını ve onun vefat esnasındaki sahneyi görüyorduk. Vefat etmişti aslında Hazreti Ebubekir. Ancak önemli bir yere gelmiştik. Onu da inşallah kısa bir cümleyle giriş yapmıştık bitirirken geçen hafta. Şimdi oradan devam ediyorum inşallah. Hazreti Ebubekir iyice ağırlaşınca o ana kadar seslendirmediği bir şeyi sevgili kızıyla çok özel görüşmek istedi. O yüzden yanında kimler varsa hepsini dışarı çıkardı. Ayşe annemizi yanına aldı. Dedi ki ona, sen muvaffakat gösterirsen, rıza gösterirsen, kabul edersen, ben senin babanım diye değil, bu ümmetin de halifesiyim diye değil, ben Resulullah'ı çok seviyorum. Sen bunu biliyorsun. Eğer muvaffakat eder, rıza gösterirsen, ben öldüğüm zaman beni Resulullah'ın yanına defnet. Bunu söylüyor Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Ayşe annemiz, ey babam diyor, herkes görüyor, biliyor, ben niye bilmeyeyim, görmeyeyim Resulullah'a olan sevgini, saygını, hürmetini, muhabbetini. Öldüğün zaman da yine onunla beraber olmak istediğini niye görmeyeyim? Sen demesen de benim içinden geçen iki sevgiliyi yan yana koymaktı. Çok memnun kalıyor Hazreti Ebubekir. Gözyaşlarla beraber bir adım, müthiş bir adım yalnız bu, atıyor. Ey sevgili kızım ve ey müminlerin annesi, beni Resulullah'ın yanına defnet. Ancak onunla beni aynı hizaya koyma. Ben onun omuz aşağısına geleyim. Benim mezarımı başımız aynı şekilde, gelecek şekilde tamamıyla yan yana değil, yine yan yana olsun ama benim başım onun başı hizasında değil, omuz altına gelsin. Aşağı doğru beni defnedin. Onun yanına. Evet. Vasiyeti buydu. O şekilde vefat etti. Ayşe annemiz Resulullah'ın vefatıyla hayattayken madden manen bütün yönleriyle onunla beraber idi. Vefatından sonra da odasında yatıyor aleyhisselam. Yine beraberliği sürdürüyordu. Sevgili babası için ben kendimi bildim bileli ailemi İslam üzere gördüm diye Ayşe annemiz babasının vasiyeti üzerine Resulullah aleyhisselamın yanına defnini yaptırdı. Ve yine o vasiyet ettiği gibi başları aynı hizaya gelmiyor. Hazreti Ebubekir Resulullah Aleyhisselam'la yan yana ama omuz aşağısına geliyor. O şekilde defni yapıldı. Ayşe annemizin anlattığına göre babası Hazreti Ebubekir vefat ettiği gün toprağa verildi, yani bekletilmedi pek. Ben şimdi buradaki hüznüne, ağlamasına girmedim kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Ayşe annemiz her anını birlikte yaşamaya can attı. Resulullah Aleyhisselam vefat edip odasında defnedildiği için onun vefatından sonra da yine onunla beraberdi. Az önce söyledim, bunu birkaç kez daha söyleyeceğim. Yine onunla beraberdi. Sevgili babası Hazreti Ebubekir de vefat edip Resulullah'ın yanına defnedilince onunla da beraber oluyordu artık. Sevgili annemizin odasında iki mezar vardı yani. Şimdi düşünmek lazım. Resulullah Aleyhisselam'ın evini, odasını anlatırken özellikle Ayşe annemizle beraber yaşadığı güzel sahneleri anlatırken ya farkında olmadan ya da olayın tamamını kavrayamadan daracık bir oda diye anlatılıyor. İşte namaz kılarken şöyle sağım azardı, ayağımı şöyle uzattım, böyle uzattım. Oysa o sahneleri ben size anlatmıştım kıymetli dinleyenlerim. Aleyhisselam soğuk ve serin havalarda teheccüdlerini yatağında kılmak durumunda kalıyordu. Tabi şimdi yatak deyince bizimki gibi şu anda böyle yaylı yaylı gömülen yataklar değil bu yani. İşte böyle içi serin tutsun diye, onda ısrarla söylüyorum, yokluk değil, serin tutsun diye hurma lifinden, yani böyle üzerinde namaz kılınca böyle gömülüyorsun içine yani. Şimdi iki mezar var odada ve Ayşe annem bu odayı paylaşıyor. Yani burada yaşamaya devam ediyor. İhtiyaçlarını karşılayabiliyor. Odanın genişliğini anlayın diye söylüyorum. Efendim, dört halifenin birincisi olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh her şeyden önce ve herkesten çok Kur'an ve sünnete vakıf biriydi. Resulullah Aleyhisselam'ı çok seviyordu. Bütün hayatı boyunca çok sevdiği Resulullah'ın yolunu takip etmişti. Hem şahsi hayatında, hem aile hayatında, hem ibadet hayatında, hem toplum hayatında ve hem de devlet idaresinde Allah ve Resul sevgisi, Kur'an ve sünnet çizgisi çerçevesinde hareket etmişti. Ayşe annemiz ondan bir parçaydı işte. Sevgili babası hakkında en güzel değerlendirmeyi hiç şüphesiz ki Ayşe annemiz yapıyordu. Önce ona sormak gerekiyor. Bakınız ne diyor Ayşe annemiz. Babam Ebubekir gençliğinde Kureyş'in kahraman genci. İhtiyarlığında ilticagahı. Kureyş'in en karmaşık müşkillerini bile halledici, fakirleri doyurucu, rıfk ile milleti toplayıp birleştirici, dağınıkları gidericiydi. Kureyşlilerin kalpleri ondan sonra açıldı. O, bütün her şeyini Allah'ın dini uğrunda harcadı. Babam Ebu Bekir'in Allah'a olan bağlılığı ve sözündeki sadakati en üst düzeydeydi. Hazreti Ebubekir'in yönetiminde yaşayan ve öncesinden beri kendisini tanıyanların onun vefatının ardından Ayşe annemiz ile aynı değerlendirmeyi yaptıklarını görüyoruz. Çokça hem de. Ayşe annemiz gözyaşları nur yüzünden akıp elmas parçaları gibi yere düşerek bakın babasının ardından nasıl içleniyor? Ey babam, sen fırtınaların ve en şiddetli kasırgaların kımıldatamadığı koca bir dağ idin. Resulullah Aleyhisselam'ın dediği gibi, sen bedeninde zayıf, Allah'ın dininde kuvvetli, gönlünde mütevazı, Allah'ın katında ve yeryüzünde makamı yüce, müminler arasında büyük idin. Sende hiç kimsenin kini, hiç kimsenin değersiz bulduğu zayıf bir tarafı yoktu. Senin katında kuvvetli, ondan mazlumun hakkını alıncaya kadar zayıf. Zayıf da kuvvetliden hakkını alıncaya kadar kuvvetliydi. Yüce Allah senin sevabından bizi mahrum etmesin. Yüce Allah senden sonra bizi saptırmasın. Amin diyelim kıymeti dinleyenlerim. Ayşe annemizin babası hakkında kullandığı bu ifadeye biz de gönül dolusu amin, amin diyoruz tabii. Ayşe annemizin sevgili babası hakkında söylediği birbirinden güzel, ders verici şeyler kaynaklarda farklı rivayetlerle beraber çokça örnekleri anlatılmaktadır. Biz onları bir araya getirip özetlemeye çalıştık kıymetli dinleyenlerim. Şimdi malum yani Arapların bir özelliği de şair ruhlu olmalarıydı. Ayşe annemizin de bir de bu yönü vardı. Güçlü hitabeti vardı. Güzel şeyler söylerdi yani. Farklı farklı kaynaklardan derledim bir araya getirip yani düz ifadesini, şiirsel ifadesini aynı şekilde Türkçe'ye çevirerek sizinle şöyle paylaşayım. Ayşe annemiz babası hakkında bakınız nasıl bir ifadeler kullanıyor. Radiyallahu anhuma. Babam benim, babam. Ama nasıl babam? Ona eller yetişemez. O yüce bir dağ, yüksek bir daldır. Siz eli boş döndüğünüz zaman o kazandı. Siz yorulduğunuzda göz alıcı asil bir atın hedefe doğru dört nala koştuğu gibi o hep koştu. Herkesin sığınağıydı. Esirleri azat eder, fakirleri doyururdu. Nihayet kalpler onu benimsedi. Sonra da Allah yolunda gayrete geldi ve evinin avlusunda bir mescit edindi. Onun vasıtasıyla çok kişi hidayete ererek kurtuldu. Allah rahmet eylesin. Babam hassas gönüllü ve gözü yaşlı biriydi. Her hali etkileyiciydi. Bu yüzden müşrikler ona düşman oldular. Çok çekti. Ama en küçük bir gevşeme göstermedi. Resulullah Aleyhisselam başta olmak üzere babam ve onun gibilerin gayretleriyle İslam çok yere yayıldı. İnsanlar grup grup gelerek İslam'a girdiler. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı ile büyük bir şaşkınlık yaşayan toplumu babam çekip çevirdi. Çok güzel bir yönetim uyguladı. Herkes ondan çok memnun ve razı oldu. Nihayet her insan gibi babam da vefat etti. Ayşe annemiz, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı bu şekilde kısaca özetliyor kıymetli dinleyenlerim. Gerçekten çok hassas ifadeler kullanıyor. Yani ne yandan bakarsak bakalım Ayşe annemizin iyi bir tahlil gücüne sahip olduğunu, anlattığını çok düzgün anlattığını görüyoruz. Hazreti Ayşe annemiz 2 yıl 3 ay 10 gün süren Hazreti Ebubekir döneminin o merhametli hilafeti içinde yaşamıştı. Hazreti Bekir dönemi 2 yıl, 3 ay 10 gün. İslam'ın ilk halifesi olan sevgili babası şimdi de vefat edip gelerek odasına yerleşmişti. Daha önce de Resulullah Aleyhisselam sevgili annemizin odasına defnedilerek orayı ebediyen şereflendirmişti. Yani sevgili annemizin odasında iki kutlu insan yatmıştı. Ayşe annemiz bu iki kutlu zat ile odasını paylaşıyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh vefat hastalığı esnasında bile ümmetin halini düşünerek yerine geçip insanları yönetmesi için en uygun kimin olacağını istişare etmişti. İttifak oluşacak derecede çok büyük çoğunluk Hazreti Ömer demişlerdi. Bu işe en ehil kişi Ömer bin Hattab'tır. Evet. Resulullah Aleyhisselam ve Hazreti Ebubekir dönemlerinde olduğu gibi Ayşe annemiz Hazreti Ömer döneminde de gönüllü irşat vazifesini sürdürüyordu. Duruma göre bazen bilgi mahiyetinde aktarıp davranışlara yansımasını gözlüyor, bazen de soru soranların sorularına gayet açıklayıcı cevaplar veriyordu. Hazreti Ebubekir döneminde olduğu gibi kıymetli dinleyenlerim, Hazreti Ömer döneminde de bütün hadiseleri, yani Hazreti Ömer dönemini işlemiyorum ben. O dönemde Ayşe annemiz hakkında neler bulabildimse onları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum efendim. Ayşe annemiz her geçen gün daha çok başvurulan kişi oluyordu. Hazreti Ömer döneminde ilim ve irşat faaliyetlerinin yanında halkı eğitmeye çalışıyor, bazı müşkil durumlarda fetvalar da veriyordu. Çünkü ona gönderiyor halife, ondan fetva da alıyordu. Halife Hazreti Ömer de anlaşmazlığa düştükleri konularda sevgili annelerimize başvuruyor. Bakın hepsine. Onların fetvalarına çok önem veriyordu. Bunların içinde ise özellikle ve öncelikle. Bunu iyi anlamak gerekiyor. En çok Ayşe annemize soruyordu. Bu sorular arasında aileye ilişkin çok özel konular da oluyordu. Şimdi örnekler vereceğim inşallah. Ben bu sohbet için değil sadece, aynı zamanda Ayşe annemiz kitabını da bitirmeye çalışıyorum kıymetli dinleyenlerim. Neler sorulmuş, nasıl cevaplar verilmiş diye baktığım zaman, şimdi kaynaklarda bazı bilgiler kaynakta durmalı. Her bilgi güncel ya da sıradan kitaplara aktarılmamalı. Neden? Bazı özel aile konularında mesela sorular geliyor. Ayşe annemiz bunlara cevap veriyor. Ama her yerde konuşulmaması gereken, ortalığa dökülmemesi gereken konular bunlar. Maalesef yani ben çok gördüm, makale düzeyinde, kitap düzeyinde. Yani yazmışlar işte bazı sohbetlerde, işte şu anda dolaşıyor internette de maalesef. Yani fetvadır diye, sahiptir diye, subhanallah. Ya herkese her şey her yerde her ortamda söylenmez ki. O yüzden o rivayetleri buraya almadım. Yani şu anda bir radyo programı sohbetini almadığım gibi Ayşe annemizle ilgili yaptığım kitap olarak hazırladığım çalışmaya da almadım. Onlar kaynaklarda duruyor. Ama herkesi ilgilendirecek çokça örnekleri aldım tabii. Çünkü Ayşe annemiz Kur'an-ı Kerim'e vakıf olduğu gibi 2210 hadis rivayetiyle de hadise de vakıftır yani. Dolayısıyla ondan alacağımız, öğreneceğimiz çok şey var. Resulullah Aleyhisselam'ın sevdiklerini sevmek ve onun değer verdiklerine değer vermek, bütün sahabiler gibi Hazreti Ömer'in de önemsediği şeylerden biriydi. Hazreti Ömer sevgili annelerimizin en çok kollayıp gözeteni olmuştu halifeliği döneminde. Ezvacı tahirat sayısında tabakları özel bir yerde sürekli hazır tutardı. Şimdi lütfen dikkat edin. Benim bu çok hoşuma gidiyor. Çok duygulanıyorum efendim. Burayı böyle yazarken de çok duygulanıyorum. Paylaşırken de çok duygulanıyorum. Şimdi bazen 9 tabak, 8 tabak, 7 tabak oluyor. Niye? Çünkü annelerimiz vefat ediyorlar yavaş yavaş. O yüzden ben ezvacı tahirat sayısında, yani annelerimiz sayısı kadar tabakları, özel tabakları edinmiş, hazır tutuyor onları. Meyve ya da başka bir şey edine geçtiğinde veya getirildiğinde kendisi yemeden önce o tabaklara paylaştırıyor. Yemek için bir hayvan kesildiğinde yine aynı şekilde kesmiş olan bir eti, biri et getirdiğinde veya yine ilk önce o tabaklara paylaştırılıyor, annelerimize gönderiyordu. Mübarek. Haksızlık olmasın diye, haksızlık olmasın diye kendi kızı olan Hazreti Hafsa'yı en sona bırakıyordu. Ama ilk gönderdiği kişi mutlaka Ayşe annemiz oluyordu. Hem gülmek istiyorum hem de biraz ayıp olur diye sıkılıyorum, çekiliyorum. Yani tebessüm etmek istiyorum. Çok hoşuma gidiyor kıymetli dinleyenlerim. Yani düşünün şimdi, işte 9 tane annemiz kalmıştı Resulullah'tan geriye. Hazreti Ömer döneminde az sonra göreceğiz yani vefat edenler olacak. Ama işte diyelim 9 tane olsun o anda. 9 tane böyle tabağı yani böyle bir kenara koymuş özel. Bir şey geliyor onlara paylaştırıyor. Bu sebze oluyor, meyve oluyor. Başka ekstra bir yiyecek oluyor, et oluyor. Her neyse yani hurma oluyor. Neyse artık o şartlarda onlara paylaştırıyor. Ondan sonra yani şu kadar geldi şu anneye göndereyim bu sefer. Sonra şu anneye göndereyim bu sefer. Sonra şu anneye göndereyim değil. Oraya koyuyor. Hepsi belli bir kıvama gelince hepsini aynı anda gönderiyordu. Bunun örneklerini biraz sonra göreceğiz inşallah. Ayşe annemiz bunca ikramları karşısında bir gün şöyle demekten kendini alamıyor kıymetli dinleyenlerim. Halife Ömer bizi sürekli kollayıp gözetiyor. Eline geçen şeyleri bize de gönderiyor. Hatta o kadar ki kelle ve sakatatlardan bile payımıza düşeni gönderiyor. Görüyor musunuz? O kadar ki diyor, kelle ve sakatatlardan bile payımıza düşeni gönderiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yine Ayşe annemiz Hazreti Ömer döneminde yaşadıkları meşhur hac yolculuğunu da ayrıntılarıyla anlatıyor. Şimdi bu oldukça önemli bir ayrıntı. Bütün annelerimiz hacca gitmeye niyetlenmişler. Ancak bazı özel nedenlerden dolayı Hazreti Ömer onlara o yıl müsaade etmediği için o yılın haccına gidememişlerdi. Bu durum sevgili annelerimizi çok üzmüş. Bunu da halifeye açıkça belli etmişlerdi. Ayşe annemiz biraz da kırıldıklarını söylemişti. Halife Hazreti Ömer daha sonraki hac mevsiminde izin vereceğini söyleyerek onların gönüllerini alıyor. Yani bir problem var işte diyelim piyasada. Şimdi yönetici, idareci yani bu halife olur, bir derneğin başında, ülkenin başında, bir ailenin başında yani bir yöneten kişi efendim her şeyi söyleyemez ki aşağıya, tabakaya yani. Aşağıdan kastım yani diğerlerini. Bazı şeyleri orada tutar yani her şey söylenmez. İşte biz de bilmiyoruz ne sorun var. Ama Hazreti Ömer o sene onlara hacca izin vermiyor. Ertesi sene diyor ki sizi daha sonraki sene göndereceğim diye onların gönüllerini alıyor. Onlara hediyeler gönderiyor. Gönüllerini alıyor. Hazreti Ömer her hareketini, her davranışlarını Allah ve Allah'ın rızası, Resul'ün yolu istikametinde aldığı için efendim çok büyük bir itibar görüyor. Sevgili annelerimizin gönüllerini almaktan bir an bile geri durmuyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Evet efendim, yine hac mevsimi gelince sevgili annelerimizin bütün ihtiyaçlarını bizzat kendi malından karşılıyor Hazreti Ömer. Annelerimizin hacca gitme imkanları yok, onlara malzeme veriyor değil. İmkanları var. Ama Hazreti Ömer onlara olan muhabbetinden dolayı, tabii ki Resulullah olan muhabbet de işin başında, bütün ihtiyaçlarını bizzat kendi öz malından karşılıyor. Bununla da yetinmiyor. Tedbir üzerine tedbir alıyor. Mesela hocam nedir diyeceksiniz, söyleyeyim. Hazreti Osman radıyallahu anh, Osman bin Affan, Hazreti Abdurrahman bin Avf onları çağırıyor yanına. Onlara talimatlar veriyor. Efendim, onlara nasıl yardımcı olacaklarına ilişkin bu özel durumu da anlatan Ayşe annemiz çok hassas bir davranış boyutunu da gündeme getirerek bütün ümmete mesaj veriyor. Hazreti Osman ile Hazreti Abdurrahman annelerimizin her türlü problemlerden korumak ve kollamakla görevliler. Yerine ve duruma göre bunlardan biri önde, biri arkada olacak. Böylece sevgili annelerimiz rahat yolculuk yapacakları gibi hac ibadeti esnasında da hiç zorluk çekmeyeceklerdi. Hazreti Ömer böyle büyük bir tedbir alıyor. Bize bunu Ayşe annemiz anlatıyor. Diyor ki onlara Hazreti Ömer, mola verildiğinde, Ayşe annemiz anlatıyor bize bunu, mola verildiğinde onları kervandan biraz uzakça bir noktaya indirin. Onların bulundukları yerde durarak hiç kimseyi onların yanına sokmayın. Kabe'ye varıp tavaf ettikleri zamanda kadınlar hariç hiç kimseyi onların yanında tavaf ettirmeyin. Sevgili annelerimiz hem yolculukta ve hem de hac ibadeti esnasında kalabalık içinde kalmasınlar. Çok hassas bir durum değil mi kıymetli dinleyenlerim? Tabii şimdi beni dinleyenler arasında hacca umreye giden çok kardeşim vardır. Aklına şimdi tavaf mahalli geliyor ister istemez. Değil mi? Hocam nasıl yapacağız hanımlarla ilgili diye, işte sıkıntı yani aslında. Yani korunabildiğimiz kadar korunacağız. Elimizden geldiği kadar tabii. O zamanlar böyle dehşetli kalabalık yoktu. Bir de böyle annelerimize özel bir muhabbet vardı. Millet yol verirdi falan. Şimdi biri gitse diyelim, onu göreyim diye üzerine yığılıyor millet. Yani çok sıkıntı yaşıyoruz. Bu fıkıh hocalarımızın konusu. Ben boyumu aşıp da fıkıh hocalarımızın konusuna giremiyorum. Ama böyle bir hadise yaşandığına ilişkin bu rivayeti paylaşmak durumundayım kıymetli dinleyenlerim. Ayşe annemiz bütün bunları anlatırken Hazreti Ömer'in ne kadar hassas olduğunu özellikle vurguluyordu. Onun bu hassasiyetinden çok memnun olduğunu da söyleyen Ayşe annemiz aynı zamanda onu çok sevip saydığını da söylemeyi ihmal etmiyordu. Bu arada onun öne çıkan özelliklerini bilhassa belirtiyordu. Ayşe annemizin Hazreti Ömer hakkında söyledikleri çok meşhur sözleri var. Bakınız ne diyor? Ömer anılınca adalet anılmış olur. Ayşe annemiz buyuruyor. Ayşe annemiz. Ömer anılınca adalet anılmış olur. Adalet anılınca Allah anılmış olur. Allah anılınca yeryüzüne rahmet iner. Ey mübarek be. Ne söylemiş değil mi efendim? Ömer anılınca adalet anılmış olur. Adalet anılınca Allah anılmış olur. Allah anılınca yeryüzüne rahmet iner. Andolsun ki o tek başına bütün işleri üstlenirdi ve pek de atılgandı. Her kim Ömer'i görürse onun İslam'a destek ve takviye için yaratılmış olduğunu anlar. Vallahi o işini büyük bir ciddiyetle yapan bir kimseydi. İşleri de yerli yerince yapardı. Anlatıyor Ayşe annemiz. Salih kişilerin adı anılacaksa en başta Ömer anılmalıdır. Hay mübarek. Salih kişilerin adı anılacaksa en başta Ömer anılmalı. Ayşe annemiz böyle buyuruyor. Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'i eleştirmeye kalkışanlara karşı verdiği o meşhur hitabesinde de Hazreti Ömer'in yönetiminden övgüyle söz etmiştir. Bunlar oldukça uzun şeyler. Her şeyi alırsam bitmeyecek gibi görünüyor. Benim bir şikayetim yok ama kıymetli dinleyenlerim. Çünkü sevgili annemizle ne kadar uzun süreli onun hayatını paylaşsam o kadar bir huzur ve mutluluk ikilmeye giriyorum elhamdülillah. Ayşe annemiz her yönden ihtimam gösteren Hazreti Ömer, Hazreti Ömer'in de ihtimam gösterdiği Hazreti Ayşe annemiz karşılıklı çok güzel muamele ediyorlar. Aynı zamanda herkesin gözü önünde iki tarafta ikisinin de faziletlerini ortaya koyuyorlar. Yani bugün olsa işte o onu övüyor, o onu övüyor deriz maalesef. Öyle değil yani. Hakkı teslim noktasında bunu icra ediyorlar. Fetihler ile beraber aynı zamanda çokça dünyalık da Medine'ye akıyordu. Bunlardan biri de Irak tarafından gelen çok kıymetli mallardı. Bunca kıymetli mal arasında özellikle bir sandık vardı ki ona kimse bir fiyat biçemiyordu. Çünkü bu sandığın içi mücevherlerle doluydu. Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh hem kabine arkadaşlarına, yönetimdeki arkadaşlara hem de orada olanlara dönüyor. Hepsine hitaben soruyor. Bu sandığa bir fiyat biçin bakalım diyor. O kadar kıymetli ki yani. Sandığın kendisi de çok kıymetli ama asıl içindeki hazine var. Mücevherler dolu. Onlar da böylesine kıymetli bir sandığa nasıl fiyat biçebileceğimizi bilemiyoruz diyor. Böylesine değerli bir şeyi de nasıl paylaşacağımızı bilemiyoruz. Yani bir fiyat biçemiyorlar, nasıl paylaşılacak bilemiyoruz. İşte böyle nazik bir anda Hazreti Ömer, bakınız kıymeti dinleyenlerim, nasıl bir teklifte bulunuyor. Eğer hepiniz gönül rızasıyla bana müsaade ederseniz, ama hepiniz şartı bu, gönül rızasıyla, ben halifeyim diye değil, gönül rızasıyla bana müsaade ederseniz, ben bu kıymet biçemediğiniz sandığı olduğu gibi birine hediye edeyim. Allahu Ekber ya Rabbi. Tabii onlar şaşırarak şöyle bir soru soruyorlar. Böylesine paha biçilmez bir hazineyi kime hediye edeceksin ey müminlerin emiri? Tabii siz şimdi anladınız değil mi? Kıymetli dinleyenlerim. Tabii anladınız. Ben bu hazineyi hazinelerle ölçülemez birine hediye etmek istiyorum ki o da Resulullah Aleyhisselam'ın sevgilisi Ayşe'dir. Bu insanlar birbirine böyle baktıkları için Allah da rahmetini indiriyor işte oraya. Ben bu hazineyi hazinelerle ölçülemez birine hediye etmek istiyorum ki o da Resulullah Aleyhisselam'ın sevgilisi Ayşe'dir. Bir teki bile ama nasıl olur demiyorlar. Ayşe buna fazlasıyla layıktır diyorlar. Ayşe annemiz buna fazlasıyla layıktır. Hepsi böyle söyleyince gönülden. Hazreti Ömer halife sıfatıyla o mücevher dolu sandığı olduğu gibi Ayşe annemize gönderdi. Ayşe annemiz sandığı alıp açınca şaşırıp kaldı. Ne yaptı dersiniz? Ben anlayamıyorum ki anlatayım. Bir şeyler yazdım ama anlayamıyorum. İdrak edemiyorum, beni zorluyor. Önce şöyle baktı, şaşırıp pat diye kapattı. Sonra küçücük bir şey bile almadan içinden küçücük bir şey bile almadan hemen onu bölüştürerek tamamını infak etti. Ayşe annemiz. Ayşe annemizin o sandığın tamamını infak ettiğini haber alan Hazreti Ömer yani haber aldı yani dayanamayıp gözyaşlarıyla beraber şöyle hışkırdı. Ben size Ayşe hazinelerle ölçülemez dememiş miydim? Ben size Ayşe hazinelerle ölçülemez dememiş miydim? Ve ondan övgüyle bahsetti. Yani şimdi biz olsak bir hediye gönderdim. Onu da kıymetini bilemeden dağıttı bir yere diye kaba bir deyim kullanırız Allah korusun. Ayşe annemiz genişleyen çevre ve artan refah ile beraber insanlar gevşemesinler diye çok özel gayret sarf ediyordu. Bizim en büyük bir yanlışımız da bu kıymetli dinleyenlerim. Şimdi biraz şey geçti zorlanacağım artık yani. Çünkü artık sanki bizi tenkitler gelecek. Endişe ediyorum doğrusu yani. Hayat bütün hızıyla devam ediyor malum. İslam'ın hakim olup yaşanması için bütün sahabiler büyük bir çalışmanın içindeydiler. Bir taraftan Allah yolunda cihat meydanına atılıyorlar, bir taraftan da hayatlarının her an ve her yönünde mükellefiyetlerini yerine getirmeye çalışıyorlardı. Bu arada gerek cihat meydanlarında şehit olarak ve gerekse evlerinde hastalanarak vefat eden çokça sahabi vardı. Ama her şeye rağmen hayat devam ediyordu işte. Ayşe annemiz her zaman olduğu gibi Hazreti Ömer döneminde de hiç boş durmamış, sürekli yeni öğrenciler yetiştirmişti. Bu arada sevgili annelerimiz arasında vefat edenler de oluyordu. Az önce buraya geleceğimi söylemiştim. Hazreti Ömer dönemi içerisinde ilk defa Hazreti Mariye annemiz vefat etti. Ondan 4 sene sonra Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz vefat etti. Ondan 2-3 sene sonra, 2,5-3 sene sonra Hazreti Sevde annemiz vefat etti. Bu annelerimizin üçü de Cennetül Baki kabristanında toprağa yan yana verildi. Şimdi efendim, bu annelerimizi, Mariye annemizi, Zeynep binti Cahş annemizi, Sevda annemizi, diğer annelerimiz gibi inşallah ayrı ayrı paylaşmaya çalışacağım. Orada onlarla ilgili bu sahneyi vereceğim için çok çok tekrarlamayayım diye burada sadece vefat ettikleri dönemi söyleyip geçmek durumunda kaldım. Ölen ölüyor, hayat kalanlarla devam ediyor. Yani ister istemez ölen ölüyor, hayat kalanlarla devam ediyor. Gerçekten hep öyle olur yani. Bazen yakınımızdan biri vefat ettiği zaman efendim bu vefatlarda çok böyle kendimizi biraz kaybeder gibi oluruz. Sanki artık yaşayamayız gibi, işte annemiz olur, babamız olur, evladımız olur, eşimiz olur. Ama belli bir zaman geçer, yine hayattayız, yaşıyoruzdur. O yüzden burada annelerimizin vefatına ayrı ayrı giremiyorum. Ama neticede böyle bir hadiseyi de görmemiz gerektiğini ısrarla söylemek istiyorum kıymetli dinleyenlerim. 10 yıldan fazla süren Hazreti Ömer dönemi hem içte ve hem dışta çok güzel gelişmelerle tarihe geçiyordu. Her şey çok güzel giderken bir anda çok korkunç bir şey oldu. Daha doğrusu olmaması gereken oldu. Sanırım az çok anladınız neyi kastettiğimi. Hazreti Ömer'e suikast yapıldı efendim. Bütün herkesin istisnasız memnun oldukları halife Hazreti Ömer'in mescitte namaz kıldırırken suikaste uğraması büyük bir infial uyandırdı. Ayşe annemiz bile büsbütün şaşırdı. Nasıl olur bu? Böyle bir şey nasıl olur? Ömer gibi birine suikast yapılabilir mi hiç? Böylesine içleniyor Ayşe annemiz. Sabah namazını kıldırırken Hazreti Ömer, Mescid-i Nebi'de sabah namazını kıldırırken suikaste uğrayan halife Hazreti Ömer çok ağır bir şekilde yaralandı. Ağır yaralı halifeyi evine taşıyıp tedaviye başladılar. Ancak durumunun pek de iyi olmadığı açıktı. Her an ölebilirdi. Ben şimdi buradaki ayrıntıda girmiyorum. Sadece Ayşe annemizle ilgili kısmı veriyorum kıymetli dinleyenlerim. Kendi durumunu en iyi bilen Hazreti Ömer acıyla kıvranırken oğlu Abdullah'a dönüyor. Oğullarından biri. Ve ondan bir şey istiyor. O anda feci bir şekilde yaralanmış, gitti gidecek mübarek. Yani nezaketle yaşayan nezaketle ölür. Nezaketle söz söyler. Bakın nezaketini ortaya nasıl koyuyor ve hangi alanda koyuyor? Oğlum, müminlerin annesine git, Ayşe annemize. Ona de ki, eğer müsaade edersen Ömer bin Hattab iki sevgilinin yanında yatmak istiyor. Bak, ifadeye dikkat edin. Eğer müsaade edersen Ömer bin Hattab İki sevgilinin yanında yatmak istiyor. Sakın ona bunu söylerken Halife Ömer deme. Hattaboğlu Ömer de. Resulullah Aleyhisselam ile Ebu Bekir'in yanına defnedilmek istiyorum. Müsaade ederse eder, oraya defnedin. Müsaade etmezse sakın zorlamayın. Git dedi. Bunu ona sor. Hazreti Abdullah bin Ömer radıyallahu anhıma Ayşe annenizin yanına varıp Gözyaşları içinde babasının istediğini söyledi. İsteğini anlatıyor. Hazreti Ömer gibi birinin suikasta uğramasını bir türlü hazmedemeyen Ayşe annemiz bu teklifiyle ağlamaya başlıyor. Onun bu haline çok üzülen Abdullah bir şeyler söyleme ihtiyacı hissediyor. Eğer müsaadeniz yoksa Baki kabristanına defnederiz. Yeter ki siz üzülmeyin ey sevgili annemiz. Nazik adamın nazik oğlu. Ama ne diyor annemiz? Ömer bu Ömer. Ömer için her kapı açılır. Ömer ne derse derhal yapılır. Ama orayı ben kendime ayırmıştım. Ancak Ömer'i kendime tercih ediyorum. Benim ağladığım onun bu inceliği, Halife Ömer değil, Hattaboğlu Ömer diyerek kimseyi mecbur tutmadığı gibi inceler incesi bir duruş sergilemesidir. Git ey Abdullah, selamlarımla, muhabbetlerimle beraber kendi yerimi, gönül rızasıyla ona verdiğimi, müsaade ettiğimi söyleyiver. Ayşe annemiz inceliğe karşı farkında mısınız? Bir üst incelik sergiledi. Ömer bu Ömer dedi yani. Genelde Hazreti Ömer'in sırt tarafı gürleyişi çok meşhurdur ama işte böyle ince tarafları maalesef gözden kaçmış. Biz kaçırmışız yani tabii mutlaka güzelce anlatan bu kadar kitap hatip vardır tabii ama gerçekten çok çarpıcı bir şeydir. Ben çok etkileniyorum yani. Ömer bu Ömer. Ömer için her kapı açılır. Ayşe annemiz söylüyor bunları. Ömer ne dese yapılır. Ama orayı kendime ayırmıştım ben. Ancak Ömer'i kendime tercih ediyorum. Benim ağladığım onun bu inceliği. Halife Ömer değil, Hattaboğlu Ömer diyerek. Yani Halife Ömer dese emir olur ya. Hattaboğlu Ömer diyerek kimseyi mecbur tutmadığı gibi inceler incesi bir duruş sergilemesidir. Beni ağlatan, memnun ve mesrur eden. Git ey Abdullah, selamlarımla, muhabbetimle beraber kendi yerimi gönül rızasıyla seve seve ona verdiğimi, yani müsaade ettiğimi söyle diye bu ifadeyi kullanıyor Hazreti Ayşe annemiz, kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Ömer gibi birinin suikasta uğraması gerçekten sadece Ayşe annemiz değil, bütün herkesin çok zoruna gidiyor. Yani hakikaten anlamakta zorlanıyoruz yani. Şimdi şundan dolayı sadece şunu paylaşayım. O darbeyi alınca Hazreti Ömer böyle kıvranıp bakarken beni kim vurdu diye sordu. Bana bunu kim yaptı? Efendim, bunu yapan kişinin Müslüman olmadığını anlayınca Allah'a şükretti. Elhamdülillah benim kanıma bir Müslüman girmemiş dedi. Sadece bu kadarını söyleyeyim. Çünkü konum Hazreti Ayşe annemiz. Muhabbet, muhabbetli insanların bağından devşirilir. Muhabbet bağına girdik, muhabbet devşiriyoruz. Şu kadar bölümdür, o bağdan çıkamadık, hiç çıkmak da istemiyoruz. İnşallah kalan bölümleri de önümüzdeki haftalar sizlerle paylaşmak üzere. Bugün de burada noktayı koyuyor. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.